Yemekler.
Dolayısıyla adımız da uyumlu için.
Hayatın sesleri. Sevgili dinleyicilerimiz, Başkent'ten merhaba diyoruz. İşte Hayatın Sesleri başladı. Programımıza hepiniz hoş geldiniz. Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Hayatın Sesleri'ni bugün de sizler için. Kumanda masasında sevgili Nuri Göktaş var. Yayını sizlere ulaştırıyor. Ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek her zaman olduğu gibi sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyicilerimiz. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz program boyunca Hayatın Sesleri'ne. Elektronik posta adresimiz şöyle: hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri diye aradığınızda bulmanız, bizlere ulaşmanız, programımızın kaçırdığınız bölümlerini buralardan da takip etmeniz mümkün. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin şimdi ilk müziği geliyor kulaklarınıza.
Yamacıma çömel, üstün başın yara bere, gülüşün özel. Biz bizi iyi biliriz, aynı yolda eskimişiz, suretimiz benzer. Kiminin babası padişah, sorunu çözer. Kiminin babası fotoğraftan gülümser. Kimi gider uzaya, öbürü bir odada, müebbet komanda. Her sabah yeni bir filme başladım. Farklı sonlar istesem de hep aynı finale bitti. Sonra birden tank etti, dünyayı anladım. Aldım onu karşıma, anlatmaya başladım. Koca yaşlı şişko dünya. Koca yaşlı şişko dünya. Ben dağıttım evini, sen eritin. Açalım senle, ver gözümün ferini geri. Çöp kutusu kapağı. Sevdim, kızdım, delirdim. Dikkatsizler biriydim. Işıkları kapadım, sabaha geri saydım. İnceden aydım. İpte laf cambazları, cebinde cımbızları. Ne söylesek varmıyor doğru adrese. Onunkinden bana ne 12'den vurmak şart değil. Yeteriz biz bize. Her sabah yeni bir filme başladım. Farklı sonlar istesem de hep aynı finale bitti. Sonra birden tank etti, dünyayı anladım. Aldım onu karşıma, anlatmaya başladım. Koca yaşlı şişko dünya. Koca yaşlı şişko dünya. Ben dağıttım evini, sen erittin beynimi. Koca yaşlı şişko dünya. Ferine
15.10 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz Hayatın Sesleri Başkent'ten sürüyor. Stüdyo konuğumuz çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı Sayın Emine Ergün bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, okulların açılmasıyla birlikte şimdi engelli çocukların kaynaştırma eğitiminden birazcık söz edelim istedik. Herhangi bir engel durumuna sahip olan çocuklar aynı sınıf ortamında akranlarıyla birlikte nasıl eğitim almalı? Bu eğitim nasıl olmalı? Tabii engelli deyince aslında insanların birbirinden farklı özellikleri var. Kiminin boyu uzun, kiminin kısa, kimi sarışın, kimi esmer. Bu bile aslında bir diğerine göre engel olabilir. Daha farklı özellikleri de olabilir ama biz tabii daha çok otizm, disleksi ve hiperaktivite gibi engellerden söz ediyoruz. İsterseniz önce bu üçünü kısaca bir tanımlayalım. Ondan sonra kaynaştırma eğitimi nedir diye devam edelim.
Tabii. Zaten kaynaştırma eğitiminde en çok rastladığımız tipler arasında otizm, disleksi, hiperaktivite, dikkat eksikliği gibi çeşitlere rastlıyoruz. Otizm nedir? Otizm aslında bir farklılıktır. Temelde bir iletişim problemiyle kendini gösterir. Otizmli çocukların bir takım temel belirtileri vardır. Genellikle birçoğu geç konuşur, göz kontağı kuramazlar, öğrenme süreçlerinde bir takım farklılıklar vardır. Zaten otizmli çocukların bir gelişim raporu alarak özel eğitim merkezlerinden özel eğitim almasını biz hep önemseriz ki yaşıtlarının gelişim seviyesine yavaş yavaş yetişebilsinler diye. Dolayısıyla otizmli çocuklar kaynaştırma eğitimi içerisindedir. Disleksi dediğimiz bizim ülkemizde çok yavaş yavaş tanınan bir çeşit aslında ama uzun zamandır da bilinen bir durum disleksi. Biz yeni yeni keşfediyoruz. Evet. Biraz öyle bir durum oldu. Disleksi bir zeka problemi değil. Disleksili çocuklarda herhangi bir zeka geriliği yok. Sadece bu çocuklar biraz daha farklı öğreniyorlar ya da yavaş öğrenebiliyorlar. Özel eğitim metotlarıyla onlara öğretmek gerekiyor. Yani disleksi tanısı olan bir çocuk da okuma yazmayı öğrenir, matematiği öğrenir, birçok şeyi başarabilir ama biraz daha farklı metotlarla, daha görsel ağırlıklı bir takım materyaller kullanmak gerekebilir. Yaşıtlarına göre biraz daha uzun zamanda öğrenebilir okuma yazmayı ama öğrenir. Disleksi de böyle bir boyuttur. Hiperaktivite en çok aslında karşılaşılan ve karıştırılan bir durumdur. Çünkü biz her hareketli çocuğa hemen hiperaktif etiketi yapıştırmayı biraz seviyoruz. Hareketlilik başka bir şey. Hiperaktivite çok başka bir şey. Yani çocukların aslında biz hareketli olmasını istiyoruz. Öyle saksı gibi oturmasın çocuklar. Hareket etsin, hoplasın, zıplasın ama hiperaktivite dediğimiz bir şey aslında patolojik bir durum. Yani dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu diye tanımlarız biz bunu. Ve çoğu zaman da ilaç tedavisine de ihtiyaç duyar bu çocuklar. Dolayısıyla hiperaktivite çocuğun da ailenin de aslında hayatını etkileyen bir durumdur. O yüzden bunları hani birbirinden iyi ayırmak gerekiyor. Ama bu üç grupta kaynaştırma eğitimi içinde bizim gördüğümüz çocuk gruplarından yer alıyor.
Evet. Şimdi gelelim kaynaştırma eğitimine. Şimdi tabii bu okul öncesinde başlamalı herhalde değil mi?
Tabii.
En önemlisi aslında.
Tabii. Okul öncesinde işte kreş yaşantısıyla birlikte başlayan bir süreçtir aslında. Nasıl olur? Aile çocuğunda herhangi bir gelişim gecikmesi ya da gelişim geriliği olduğunu fark ettiğinde bunu bir uzmana giderek gerekli testler yapılır. Sonrasında eğer gerçekten ciddi bir gelişim problemi varsa çocukta, özel eğitim ihtiyacı varsa bu çocuğun, aileyi biz hastaneye yönlendiririz. Hastanede bir gelişim raporu alır bu aile. Çocuğunun özel eğitime ihtiyacı olduğuna dair. Sonrasında rehberlik araştırma merkezleri vardır. Bu merkezlere gider. Buradan da farklı bir rapor daha alır. Ve bu ailenin çocuğu artık yaşıtlarıyla birlikte örgün eğitime gider. Fakat kaynaştırma öğrencisi olarak bu eğitime devam eder. Yani nedir bu? Örneğin ilkokul birinci sınıfta bir çocuksa eğer bu çocuk kaynaştırma öğrencisi ise ilkokul birinci sınıf müfredatının hepsinden sorumlu tutulmaz. Bu çocuğa özel bir program oluşturulur.
Ama diğer çocuklarla aynı sınıfta okur.
Aynı sınıfta tabii.
Özel bir sınıfta eğitim görmez.
Hayır. Evet. Diğer çocuklarla aynı sınıfta, aynı öğretmen gözetiminde birçok sosyal ortamı birlikte yaşarlar. Zaten kaynaştırmadaki amaç budur. Özel çocukları ayrıştırmamak, tam aksine entegre etmektir. Fakat bireysel eğitim programı dediğimiz bir program oluşturulur. Nedir bu program? Çocuğun sınıf öğretmeni, okuduğu okulun rehber öğretmeni ve eğer özel eğitime gidiyorsa özel eğitimdeki bireysel öğretmeni bir araya gelir. Ve bu çocuk için özel bir program oluştururlar. Örneğin birinci sınıfta çocuğumuz ve okuma yazmayı öğrenecek. Diğer çocuklar sınıfındaki geri kalan 15 çocuk birinci dönemde tüm ses gruplarını öğrenmeyi hedefliyorsa eğer, kaynaştırma öğrencisine bu seslerden belki 10 tanesi hedef olarak alınır. Yani aynı beklenti içine girilmez o çocuk için.
Evet. Peki öğretmenin ben bu çocuğu istemiyorum. Birinci sınıfta benim o kadar çok uğraşacağım öğrencim var ki deme şansı var mıdır? Hakkı var mıdır?
Böyle bir lüksü yoktur. Hı-hı. Okulun da öğretmenin de böyle bir şey söyleme şansı yoktur. Çünkü her çocuğun eğitim hakkı özeldir, kutsaldır ve her çocuk eğitim hakkını alacaktır. Bunu bu şekilde engellemek doğru değil. Ha, bazen şunlarla da karşılaşıyoruz. Ben gerçekten çok üzülüyorum ve her seferinde de ifade etmeye çalışıyorum. Bazen okul yönetimi ve öğretmenler çok ılımlı yaklaşsa da diğer çocukların velileri açısından durum böyle olmayabiliyor. Çocuklarının okuduğu sınıfta bir kaynaştırma öğrencisinin bulunmasını istemeyebiliyorlar. O zaman ne oluyor? Veliler organize oluyorlar, imza topluyorlar, işte okul yönetimine sunuyorlar, ilçe milli eğitime kadar gidenler var. Ama şunu unutmamak gerekiyor.
Peki sonuç alabiliyorlar mı? Hayır. Cevap olarak ne geliyor? Yani o çocuğun orada eğitim görmesi
tabii,
gerekiyor.
Tabii, bu bir kaynaştırma eğitimi ve onun eğitim hakkı var. Yani bu çocukları biz hadi o okuldan aldık öbür okula, o sınıftan aldık öbür sınıfa. Bunun sonu yok. Evet. Zaten bu doğru bir uygulamada değil. Demin söylediğim gibi amacımız ayrıştırmak değil. Zaten kaynaştırma eğitiminde biz her zaman şunu da söylüyoruz. Sınıf öğretmenlerimize, ilkokul öğretmenlerine, çocuk kreşe gidiyorsa kreş öğretmenine. Siz özellikle akademik beceriler üzerinde yoğunlaşıp kendinizi de çocuğu da yıpratmanıza gerek yok. Çünkü kaynaştırma eğitiminde istediğimiz asıl şey şudur. Çocuk yaşıtlarıyla birlikte orada olsun, aynı sosyal ortamı yaşasın, deneyimlesin, onlardan model alıp öğreneceği çok şey var. Akademik kazanımlarını özel eğitime gidiyorsa zaten orada alıyor. Öğretmenlerimiz de ne kadar destekleyebilirlerse destekliyorlar. Bu şekilde bir yol çizilmesini biz istiyoruz. Bu öğretmenleri de rahatlatan bir şey aslında. Çünkü biraz gerçekçi de olmak lazım. 20 çocuğun içinde tabii ki özel olarak bir çocukla ilgilenmesini bekleyemeyiz. Ama o çocuğun da sevgiye, şefkate, saçının okşanmasına, aferin ne güzel çizmişsin denmesine çok çok ihtiyacı
var. Sadece o çocuk için değil, oradaki diğer çocuklar için de aslında bu kaynaştırmanın tabii, olumlu tabii. sonuçları var, yanları var değil
Kesinlikle.
Mi?
Kesinlikle bu iki yönlü bir kaynaştırma. Hmm. Çünkü çocuklar farklı çocukları tanıyorlar, farklılıkları görüyorlar. Açılışta söylediğiniz şey çok güzel ve çok önemliydi. Farklılıklar bazen boy oluyor, bazen gözlük takmak oluyor, bazen kilo olabiliyor. Ama bunlar da çok önemli farklılıklar. Yani çocuk bir davranış problemi sergiliyorsa otizmli bir çocuktur ve öfke nöbetlerine giriyordur. Yaşıtları bunu gördüğü zaman o çocuklar için de önemli bir deneyim bu aslında. Ama burada önemli olan şu, sınıf öğretmeni geri kalan diğer çocukları kaynaştırma öğrencisiyle ilgili bilgilendirmeli. Çünkü bilgilendirmezse çocuklar bu sefer o çocuğu dışlayabiliyorlar veya onun davranışlarını direkt model alıp evde ya da okulda onun gibi davranabiliyorlar. Bu zaten aileleri çok kaygılandırıyor. Hı hı. O yüzden kaynaştırmada ilk adım şudur. Okul yönetimi öğretmeni bilgilendirir, kaynaştırma öğrencisiyle ilgili. Öğretmen de kendi sınıfındaki çocukları ve velileri bilgilendirir. Der ki çocuklar bizim sınıfımızda böyle bir arkadaşımız olacak. Diyelim ki konuşamayan bir çocuk ilkokulda fakat konuşmuyor. İşte arkadaşınız sizin kadar çok fazla konuşmuyor ama biz hep birlikte ona bizim gibi konuşmayı öğreteceğiz. Bunun için hepimizin bir takım görevleri olacak diye çocuklarla bu süreci çok güzel yapılandırması gerekiyor.
Peki o yaştaki çocuklar empati kurabilirler mi? Ya da ne kadar gelişmiştir bu becerileri?
Aslında çok güzel kuruyorlar. O yaşı bırakın okul öncesinde bile o kadar güzel Hı-hı. kuruyorlar ki ben çok şahit oluyorum. Kaynaştırma öğrencisinin elinden tutup gel ben seni yemekhaneye götüreyim. Elimden tut, dur ben sana yardım edeyim gibi şeyleri o kadar güzel yapıyorlar ki. Yeter ki biz yetişkinler, bizim aslında tutumumuz çok önemli.
Evet.
Çünkü eğer çocuğun etrafındaki yetişkinler, öğretmeni, annesi, babası, okul yönetimi, her kimse kaynaştırma öğrencisine olumsuz gözle bakıyorsa çocuk da olumsuz gözle bakıyor. Hı-hı. Çünkü çocuklar bizim gözümüzden görüyor her şeyi. Ama biz o çocuğu yetişkinler olarak sahiplendiğimiz zaman çocuk zaten bizden önce sahipleniyor ve aman onun ona bir şey olmasın, işte o geride kalmasın, ben de ona yardım edeyim boyarken, işte defterindekini silemedi ben sileyim gibi o kadar güzel yaklaşıyorlar ki onlara. Ve gerçekten çocukların gelişiminde çocuğun çocuğa katkısı çok önemli.
Evet. Peki Türkiye'de kaynaştırma uygulamalarını çok fazla görebiliyor muyuz ya da nerelerde var?
Aslında teorikte var. Bu işte söylediğim bireysel eğitim programları da her çocuk için yapılıyor. Fakat uygulamada tabii ki bir takım aksaklıklar yaşayabiliyoruz. Dileğimiz bu aksaklıkların da bir an önce giderilmesi ve gerçek anlamda kaynaştırmanın uygulanabilmesi.
Evet, burada da anne baba, özellikle öğretmen, hatta o kaynaştırma eğitiminde yer alan sınıftaki diğer öğrencilerin anne babalarına, yakınlarına da çok büyük görevler düşüyor galiba.
Evet, evet. Yani o çocuğun yerinde kendi çocuğumuz da olabilir düşüncesiyle baktığımız zaman aslında işler çok daha kolaylaşıyor. Evet. Ama biz aman çocuğum ondan tükürmeyi öğrenir, aman çocuğum da onun gibi işte kalkıp sınıfta gezmeyi öğrenir gibi baktığımızda o zaman o çocuğa yardımımız dokunmuyor.
Evet.
Aslında bizim de onu sahiplenmemiz çok önemli.
Hı hı. Çünkü hayatta hiçbir şeyin garantisi yok. Buradan çıktıktan sonra hemen herkesin başına da bir şey gelebilir ve her an herkes bir engel sahibi olabilir aslında.
Evet, o anlamda bu hepimiz için geçerli. Hı hı. Bizler için de, çocuklarımız için de geçerli. Hı hı. Bu bakış açısıyla baktığımızda her şey çok daha kolay oluyor. Ve çocuklarımıza hani evde de özel çocuklarla ilgili konuşurken sınıfında varsa bir kaynaştırma öğrencisi ondan uzaklaştırmaya çalışmak yerine onun yanına oturma, teneffüste onunla oynama, sakın onun gibi davranma demek yerine aslında biraz daha olumlu ifadeler kullanmak çok
evet,
önemli.
Aslında çocuklar çok daha rahat, çok daha güzel, çok daha çabuk kaynaşabiliyorlar evet. Ama biz büyüklerden kaynaklanıyor.
Biz bir fırsat versek, evet. Biz engellemesek, biz çomak sokmasak olacak da aslında. Çünkü evet. Onlarınki çok doğal bir süreç. Hı-hı. Onlar hemen herkesle arkadaş olmaya çok hazırlar. Kaynaşmaya çok hazırlar. Ama biz onların ön yargısı oluyoruz. Onların kafa sesi oluyoruz. Yapma, onun yanına gitme, onunla oturma, onun gibi kalkmayacaksın diyoruz. Bir o algısı oluşturuyoruz çocuğun gözünde ve çocuk bu o algısıyla
devam ediyor. O da farklı bakmaya başlıyor.
Evet, evet. Aynen evet. Öyle.
Peki kaynaştırmayı başarıya ulaştıran etmenlerden söz edelim isterseniz. Hı-hı. Birazcık da.
Tabii. En önemlisi şu, bir kere kaynaştırma öğrencisinin ailesi, kendi anne babasının çocuğunu iyi tanıması çok önemli. Benim çocuğumun özellikleri nedir? Yeterlilikleri nedir? Başarılı ve daha az başarılı olduğu alanlar nelerdir? Çünkü çocuğundan ne bekleyecek ne beklemeyecek. Bu çok önemli. Bunu niye söylüyorum? Bazen o bireysel eğitim programlarında alınan hedeflere aileler itiraz edebiliyor. Bunu daha iyisini yapar. Az almışsınız, daha hızlı öğretin, daha çabuk olsun. Ama her çocuğun belli bir performansı, belli bir yeterliliği var. Bu birincisi. İkincisi, öğretmen-aile işbirliği çok önemli. Bilgi dürüstlüğü bu noktada bizim için çok değerli. Aile de öğretmenden bir şey saklamamalı, çocuğunun durumuyla alakalı. Öğretmen de aileden saklamamalı. Çünkü bazen şunlarla karşılaşabiliyoruz. Çocuğun bir gelişim raporu var. Özel eğitime gidiyor. Aslında kaynaştırma öğrencisi olmalı. Fakat aile bunu saklamayı tercih edebiliyor. Öğretmen fark edene kadar söylemeyeceğim gibi bir düşüncesi olabiliyor ama bilgi dürüstlüğü ilk etapta gerçekten çok
önemli. Ya da öğretmen ne zaman fark edecek bakalım. Tabii. Öğretmen de deneniyor olabilir bu
biraz
arada.
Öyle de olabiliyor. O da var. Okul idaresinin yapıcı olması çok önemli bu noktada. Okul idaresi ve öğretmen işbirliği çok önemli. Aslında temelde hep bunlar hı-hı. oluşturuyor kaynaştırmanın başarıya ulaşması açısından. Özel eğitim ve okulun işbirliği içinde çalışması. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Çocuk özel eğitim merkezine gidiyorsa lütfen en az dönemde bir ya da iki kez özel eğitim öğretmeniyle çocuğun sınıf öğretmeninin buluşması gerekir. Çocukla ilgili konuşmaları gerekir. Hangi hedefler belirlendi, hangisinde ne kadar başarıya ulaşıldı, ben ne yapabilirim, siz ne yapabilirsiniz bu çocukla ilgili. Bu paylaşımlar çok önemli ve çok değerli.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz bu bilgileri bizlerle paylaştığınız için. Umarız bu tür sorunlar hiçbir zaman hiçbir şekilde yaşanmaz. Öğrencilerimiz her şekilde kaynaştırma eğitiminden güzelce geçmiş olurlar. Tekrar teşekkür ediyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle. Sağ olun, var olun.
Teşekkür ederim.
Çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı Sayın Emine Ergün stüdyo konuğumuzdu. Engelli çocukların kaynaştırma eğitimiyle ilgili konuştuk kendisiyle. Teşekkürlerimizle stüdyomuzdan uğurlarken müziğe dönüyoruz Hayatın Sesleri'nde yine.
Ne çok sevenin varmış senin hep hatırlatan biri çıkar. Sen misin sahibi bu şehrin? Sokaklar hep mi sana çıkar? Ne çok sevenin varmış senin hep hatırlatan biri çıkar. Sen misin sahibi koca şehrin? Sokaklar hep mi sana çıkar? Bu sokaklar sana çıkar. Hatıran sormaz nasıl halim, her gece nöbet yazar. Görmedim ben başka mevsim, burada her gün sonbahar. Hatıran sormaz nasıl halim, her gece nöbet yazar. Görmedim ben başka mevsim, bana her gün sonbahar. Hep uyandıran biri çıkar. Sen misin sahibi gecelerin? Sabahlar hep mi sana çıkar? Bu sabahlar sana çıkar. Hatıran sormaz nasıl halim, her gece nöbet yazar. Görmedim ben başka mevsim, burada her gün sonbahar. Hatıran sormaz nasıl halim, her gece nöbet yazar. Görmedim ben başka mevsim, bana her gün sonbahar. Sormaz nasıl halim, her gece nöbet yazar. Görmedim ben başka mevsim, burada her gün sonbahar. Hatıran sormaz nasıl halim, her gece nöbet yazar. Görmedim ben başka mevsim, bana her gün sonbahar. Hatıran sormaz nasıl halim, her gece nöbet yazar. Görmedim ben başka mevsim, burada her gün sonbahar. Hatıran sormaz nasıl halim, her gece nöbet yazar. Görmedim ben başka mevsim, bana her gün sonbahar.
15.30'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri devam ediyor. Başkent'ten TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla. Ve şimdi Safranbolu'ya uzanmak istiyoruz. Safranbolu Belediye Başkanı Doktor Sayın Necdet Aksoy telefon attığımızda. Efendim merhabalar.
Merhabalar efendim.
Hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne. Şimdi 17.si evet bu yıl 17.si düzenleniyor Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin 29 evet. Eylül'de başlayacak, 2 Ekim'de sona erecek. Şimdi aslında baktığımızda uluslararası bir festival ve 17.si dedim. Bir evet. Aslında ilklerden herhalde değil mi festival bu anlamda baktığımızda?
Evet, tarihlerde küçük bir düzeltme yaptık daha sonra. Malum Türkiye'nin gündemi biraz festival yapmaya, eğlence boyutu da içinde alan bir takım etkinlikler yapmaya pek uygun değil. Bu sebeple eğlence kısımlarını biraz arındırdık ve 30 Eylül 1 Ekim tarihlerine, Cuma Cumartesi günlerine indirgediğimiz bir festival haline getirdik. Biraz daha eğlence kısmı olmayan, daha çok kültürü tartışacağımız, daha çok sanatı tartışacağımız, sanatsal faaliyetlerin yer aldığı bir festival haline getirdik. Evet, dediğiniz gibi 17. kez kapılarını açacak. Hem Türkiye'deki ilklerden hem de en uzun soluklu belgesel film festivali, Safranbolu'da düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali. Bu anlamda ilklerden olduğunu ifade edebiliriz.
Evet, aslında Türkiye geneline baktığımızda Safranbolu çok da diğer büyük şehirlerimiz kadar büyük olmaması sebebiyle böyle uluslararası bir festivale ev sahipliği yapıyor olması da gerçekten çok sevindirici.
Evet, hem uluslararası bir festivali işte 50 bin nüfuslu bir şehirde yapmak, bir de bu festivalin sanat ağırlıklı, kültür yönü ağırlıklı, belgesel film ağırlıklı, fotoğraf sanatıyla ağırlıklı bir şekilde devam ettirmesi de çok çok önemli. Çok üst düzey bir etkinlik açıkçası. Benzeri etkinlikler belki işte İstanbul'da, işte Adana'da, Antalya'da var ama oradakilerin ile mukayese ettiğimizde hem imkanları dar olan bir ilçede hem daha düşük yoğunlukta bir nüfus olan bir ilçede daha üst düzey bir festivalin yapılıyor olması çok çok önemli, takdir edilmesi gereken bir hadise. Hem de bunu 17 yıldan beri hiç aralık vermeden, hiç efendim boşluk bırakmaksızın büyük bir gayretle sürdürmek de çok çok önemli. Bu anlamda belgesel yapımcılarını desteklemek, özendirmek, belgesel filmciliği teşvik etmek hakikaten bizim ölçeğimizdeki bir belediyenin yaptığı takdir edilecek bir iş diye düşünüyorum.
Evet, gerçekten kolaylıklar diliyoruz biz de. Peki katılımcılar kimler Sayın Başkan?
Üç alanda bizim yarışmalarımız var. Bir yarışmamız belgesel film yarışması, iki etaplı olarak cereyan ediyor. Bunlardan bir tanesi amatör belgesel film yarışması, ikincisi profesyonel belgesel film yarışması. Efendim, amatör belgesel film yarışmasına daha çok üniversite öğrencilerimiz ilgi gösteriyor ve onlarla ilgili süreç ifade ediyorlar. Öte yandan profesyonel daldaki yarışmacılarımız ise gerçekten emeğini bu işten kazanan, yaptığı belgesel filmleriyle hem sanatını icra eden hem de geçimini buradan kazanan insanların katıldığı yarışma. Bir diğeri de fotoğraf yarışması var. Fotoğraf yarışması da profesyonel ve amatör olarak ilk kategoride devam ediyor. Bir yandan da baktığımızda Safranbolu için bu sene mesela başvuran 1950 adet fotoğraf, yine 49 adet de belgesel film yarışmalarımıza başvurmuş. Tabii bunların ortak noktası da kültür mirasını koruma odaklı olması gerekiyor. Yani her belgesel filmle ya da her fotoğrafla katılamıyor. Ancak kültür varlığını efendim belgelemeyi icare eden, kültürel değeri efendim anlatmayı amaçlayan bir film ya da fotoğraf olması gerekiyor. Böyle hassasiyetleri olan, böyle güzellikleri olan bir festivali icra etmekteyiz.
Evet. Peki ilgi nasıl diğer yıllara baktığımızda, bu yılla birlikte neler söyleyeceksiniz?
Bu sene birazcık uluslararası katılımda sıkıntılarımız var. Ama fotoğraf dalında uluslararası katılımda ilk kez 100 rakamını aştık. 100'den fazla sanatçı yurt dışından katılım gösterdi. Belgesel film alanında uluslararası katılımlarda bu sene 5 civarında belgesel film katıldı yabancılardan. Eskiden çok daha fazlaydı geçtiğimiz yıllarda. Belgesel filmde biraz azalmamız var. Ama fotoğrafta uluslararası katılımcı sayısında ciddi artışlar var. Tabii biz belgesel film yarışmasını da fotoğraf yarışmasını da düzenlerken uluslararası platformlarla paslaşmaktayız. Mesela fotoğraf yarışmasında Uluslararası Fotoğraf Sanatçıları Derneği Paris'te merkezi, onlarla beraber hareket ediyoruz. Yine belgesel film anlamında da TÜKSOY'la, Türk Dünyası Kültür Bakanlığı İşbirliği Teşkilatı ile birlikte hareket etmekteyiz. Yine bunun yanında Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile işbirliği halindeyiz. Bunların destekleriyle de uluslararası ayağımız biraz daha sağlam yere basıyor.
Evet, efendim size kolaylıklar çalışmalarınızda diliyoruz. Umarız sayınız her geçen yıl artar. Hem belgesel film yarışması kapsamında hem de fotoğraf kapsamında. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar, başarılar diliyoruz efendim. Yine birlikte olmak dileğiyle.
Çok teşekkür ederim. Bir ilave etmem müsait mi, mümkün mü? Zamanımız var mı? Bir şey ilave
etmem lazım. Zamanımız kalmadı. Bir cümle alabilirim Sayın Necdet Aksoy.
Biz bu seneki festivalde daha çok manevi mirası tartışacağız. Manevi mirası konuşacağımız Uluslararası Belgesel Film Festivali'ne 30 Eylül 1 Ekim tarihlerinde bütün sanatseverleri davet etmek istiyorum.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Tekrar kolaylıklar. Hoşça kalın.
Çok sağ olun. Kolay gelsin.
Safranbolu Belediye Başkanı Doktor Sayın Necdet Aksoy stüdyo konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz kendisine.
Yine de öpsün öpsün istiyorum. Kocaman adımlarla gidiyor. Yine de gelsin gelsin bekliyorum.
sihirli sözcükler. Köşemiz başlıyor. Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay ile birlikteyiz. Yine merhabalar, hoş
merhabalar,
geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim.
Evet, bugün kelime köklerinin hikayelerine bakacağız.
Evet.
Kelimelerin etimolojisine bakacağız. Kelimelerin kökünü öğrenmek aslında özümüzü, tarihimizi, hı-hı, kültürümüzü,
evet,
öğrenmek,
evet,
ama ne kadar, kesinlikle, biliyoruz, nasıl biliyoruz, nereden
aslında
başlayalım?
Belki de bu alanın en eğlenceli bölümü.
Evet.
Dinleyicilerimiz arasında şimdiye kadar ilgilenmemiş olanlar olabilir doğal olarak. Bir tür şey hissi verir, nasıl söyleyeyim, eski aile sandıklarını karıştırma hissi verir etimoloji, dil bilimciler için. Sebebi de şu, bir sözcüğün kökenini araştırırken sizin de söylediğiniz gibi, yani sadece işte bu şuradan geliyormuş diyerek bırakamıyorsunuz. Oradaki anlamı buymuş, işte İranlılar 13. yüzyılda, Farslar bunu böyle yaparlarmış, işte oradan gelmiş bize buna dönüşmüş diyebilmek büyük bir kültür hikayesini paylaşmaktır. Ve insanın belki de kullandığı dile hem saygısını hem de sempatisini, sevgisini arttıran bir destekçi bilim dalı. Çok yer almıyor. Çünkü biz hani gündemi çok yoğun olan insanlarız, hı-hı, memleketçek. Çok fırsat bulamıyoruz böyle şeyleri ama bulmamız lazım. Çok değerli bir alan. Bizim belki de barışa ilişkin, uluslararası barışa ilişkin ufkumuzu da genişletecek bir alan. Sebebi de sözcüklerin kökenine indiğinizde hiç umulmadık yakınlıklar bulmamız. Mesela biz Efelerimizle çok övünürüz. Aydın Efesi, Ege'nin Efeleri meşhurdur. Fakat Efe sözcüğü çok benzemesine rağmen Türkçe değil, Yunanca bir sözcük. Ve Yunanca Efifos'dan geliyor. Anlamı da aslında bizdeki tam karşılığıyla delikanlı. Yani şu blue çağına ermiş, biraz, evet, palazlanan, evet, yürüyüşünden belli olan delikanlı anlamında. Ve doğal olarak bizim Efelerimizin Yunanca bir sözcükten gelmesi bize biraz tuhaf gelmesine rağmen aslında ortaklığımızı gösteriyor. Kültür açısından baktığınız zaman, kültür birlikteliği açısından baktığınız zaman çok yakınız ve reddedemeyiz. Yine çok bilinen, hani bu işe biraz yabancı olanlara belki ilginç gelecektir ama çok aşina, tipik örneklerinden biri semaver sözcüğüdür. Hı hı. Semaver de Rusça ve çok teknik bir şey aslında. Samo kendi kendine demekmiş. Varit kaynamaktan geliyor. Yani bizdeki otomatik kaynatıcı gibi bir anlamı olabilecek bir sözcük. O yüzyılın teknolojisini düşünecek olursanız, özellikle 18. yüzyılın, 17. yüzyılın teknolojisini düşünecek olursanız, hani uğraşmanız gerekmeyen, kaptan kaba aktarmanız, ocağa koyup kaldırmanız gerekmeyen bir su kaynatıcı cihaz, makine anlamında kullanılmış.
Çay makinesi.
Evet, çay makinesi. Fakat semaver şimdi bize ne kadar eski ve ne kadar bizden bir şey.
Evet.
Yani hiç Rusçadan gelebileceğini tahmin etmeyeceğimiz bir şey belki de.
Sanki hep bizim de o.
Evet, evet, o bizim Türkçe. Zaten evet. Türkçe sözcüklere yakınlık genellikle Türkler açısından şöyledir. O Türkçe canım, o bizden, hı-hı, yaklaşımıyla baktığımız için sözcüklerin köken bilimine, köken tarihine baktığımızda şaşırabiliyoruz o yüzden.
Evet. Peki etimoloji nedir diyelim, tırnak, tabii, açıp sonra devam edelim yine kaldığımız yerden.
Etimoloji aslında tam karşılığıyla işte Yunanca bir sözcük. Yunanca'ya bağlamaktan geliyor biraz anlamı. Biz Türkçesini söylersek köken bilimi. Yani, hı-hı, bir sözcüğün, kelimenin kökenine ilişkin araştırma yapan bilim dalı.
Evet.
Bazı ilkeleri var.
Ne gibi?
Şöyle aşağı yukarı 17-18 tane temel prensibe dayanıyor. Bunlar da şöyle özetlenebilir kabaca. Bir kere bir dildeki yabancı sözcükleri araştırmaya, hı-hı, yönelik yaklaşımı var. Kendi sözcüklerini, yani köken bilim kendi sözcüğünü araştırırken farklı bir disiplinle yürüyor. Türetmelere bakıyor örneğin. Yani mesela su gibi bir sözcüğü araştırmak zorlu bir iş. Hani bu alanda çalışanlar, çünkü Çince'den mi geliyor, Öztürkçe, hmm, mi, Altayca'dan mı geliyor gibi böyle karanlık bir mağaraya dalmış oluyorlar. Birincisi yabancı sözcüklere odaklı, onu kabul edelim. İkincisi ses taklidi sözcüklerle çok uğraşmıyor. işte tık tık fık fık falan gibi, şıkır şıkır gibi. Hı hı. Ya da işte temel olarak anne baba gibi her dilde var olan sözcüklerin takibini yapmak çok zor. Mesela papa, mamayı takip edebilmek artık mümkün değil. Bunları kabul ediyor. Bazı temel prensipleri var. Bunlardan daha çok aslında dönüşebilen ve kültürel dönüşümü takip edilebilen sözcüklere odaklı. İtirafta bulunalım. Türkçe için çok güçlü bir etimolojik sözlük. Son yıllarda internet üzerinde biraz görünür oldu. Zeki Eyüpoğlu'nun meşhur bir sözlüğü vardır. Türkçe'de Türkçe'ye ilişkin çok köklü çalışmaların Türk kökenli olmayan etnik olarak insanlar tarafından yapılması da ilginçtir. Yad edelim, Agop Dilaçar Ermenidir, Anadolu'ludur. Türkçe üzerine çok önemli çalışmaları vardır. Yakın tarihimizde Sevan Nişanyan vardır. Kendisinin de bir etimoloji sözlüğü var. Türkçedeki etimoloji sözlükleri biraz dönem dönem çok siyasi bir takım yaklaşımların, çünkü devletin birebir vermek istediği mesajla çok çelişebilir etimoloji birdenbire. Dolayısıyla onların o siyasi yaklaşımların da gölgesinde kalabilmiştir. Onu da söylemek lazım. 80 sonrasında özellikle. Bazı böyle bağdaştırmak, hani bu hayır bu Soğutça değil, bu Yunanca değil, İbranice olamaz, bu işte Arapçadan geliyor diyebilmek için çok uğraşmışlar. Ama şimdi günümüzde biraz daha özgür bir bakış açısıyla değerlendirilebiliyor. Türkçenin etimoloji sözlükleri biraz daha nasıl söyleyeyim, tevazu göstermemiz gereken bir alan. Ama İngilizce'de, Fransızca'da etimoloji çok önemli bir alan ve bu alana ilişkin ana bilim dalları çalışıyor. Yani bizde tek bir bilim dalının içinde bir ders olarak okutulan, işte mütercim, tercümanlık gibi, dil bilim gibi bölümlerde alt bir bilim dalı olarak okutulan ya da üretimi yapılan bir bilimken, örneğin işte İngiltere'de tam bir ana bilim dalı olarak çalışabiliyorlar.
Evet, şimdi o zaman gelelim o kelimelerin ilginç hikayelerine. Evet. Nasıl doğmuşlar, nereden doğmuşlar, günümüze nasıl gelmişler, örnekleri vererek devam edelim.
Ben birkaç tane seçtim dinleyicilerimizin ilgisini çekebileceğini düşünerek. Örneğin bayram sözcüğü çok bizdendir ve severiz de bayramı. Fakat kökeni Rama, yani Sanskritçe sükun, barış, mutluluk, yüksek seviye, Rama'ya kadar gidebiliyor. Eski Farsça'da görünen, bir doğru telaffuz edersem eğer, bir padram şekli var. Ama bizdeki hali bayram. Ve sükun, mutluluk, barış hali hala aslında bayram anlamında devam ediyor. Yani biz bir çok eski, Sanskritçe bayağı eski bir sözcüğü alıp dönüştürmüş insanlık ve sonunda bize bayram olarak gelmiş. İlginç gelen, genellikle dinleyicilerimize de ilginç gelebilecek, hani bu işte çalışanların neredeyse her masa başı fıkrasında yer alabilecek serbest sözcüğü var. Serbest Farsça bir sözcük. Sar baş demek. Baste, beste gibi bağlamak anlamında. Aslında hukuki olarak bağlayıcı hüküm belgesi demek. Başı bağlı gibi düşünebilirsiniz. Eski haliyle de evlilik belgesi. İstanbul'da eskiden bekarların ikinci sur kapısından içeriye, şehre girmesi yasakmış. Birinci sur kapısı ile ikinci sur kapısı arasında da 15-20 metrelik bir mesafe var, belki daha fazla. Dolayısıyla birinci kapıdaki kapı görevlisi gelen erkeğin belge gösterip ben evliyim demesiyle birinci kapıdan ikinci kapıya bağırırmış. Serbest, yani bu adam evli, ikinci kapıdan içeriye şehre sokabilirsin. Dolayısıyla bu serbest sadece bizim dilimizde ve sadece İstanbul'daki o uygulama dolayısıyla. Anlam değişikliğine uğramış ve hukuki olarak bağlayıcı belge anlamındaki şey tam anlamıyla bizim bugün kullandığımız anlamda serbeste dönmüş. Farsça bir sözcük, Türkçe değil ve kültürel uygulamayla diyelim, kültürün bir görünümüyle anlam değiştirmiş.
Evet, şimdi aslında sıkça kullandığımız kelimelere baktığımızda ilginç kökenlerini ve karşılıklarını görüyoruz. Evet. Aslında ne kadar güzel, ne kadar keyif verici, neler neler var, kim bilir daha böyle.
Arkeolojik
değil mi?
Bir süreç gibi çalışıyor. Evet. Gerçekten eski bir şeyleri buluyoruz gibi. Mesela kısmet var Arapça. Bunun da anlamı ilginçtir. Bölüştürülen şeyden birinin payına düşen demek. kısmet. Hmm. Bakın bizde ne kadar farklı, bir anlamı. Evet. Mesela kısmeti açıldı falan gibi. Bizde hani bir evliliğe falan kısmet evet. kuşu vesaire gibi belki deyimlerde de var. Fakat gerçekten bölüştürülen şeyden birinin payına düşen, yani ekmeği bölüşüyorsak sizin payınıza düşen kısmetiniz evet. oluyor. Bizde anlam değişmesi söz konusu.
Bizde o anlamda da kullanılıyor aslında. Evet. Kimse kimsenin kısmetini yemez gibi, değil mi?
Aslında tam karşılığı sanıyorum kader kısmette var. Yani kader başka bir şeydir, kısmet başka bir şeydir. Ama yine de çok bakmayabiliyoruz. Yine de zaman zaman dil devrimine ilişkinde çok acımasız yaklaşımlar olabiliyor Türkiye'de. Ama ben kendi adıma hep minnettar kalmışımdır. İtiraf etmeliyim bu alanda iyi kötü çalışan biri olarak. Hürriyet ve özgürlükten bahsetmek isterim. Hürriyet Arapça bir sözcük. Hür yani köle olmayan demek. Hürriyet köle olmayan anlamında. Hani herhangi bir yere bağlı olmadan var olabilen, sahibi olmayan hür. Fakat özgür 1930'da türetilen kelimelerden. Hani hayal edebilirsiniz, Atatürk ve bir grup dilci oturuyorlar. Bugün Ankara'yı bilenler için söyleyebiliriz. Etnografya Müzesi olarak kullanılan o zamanın bakanlık binası. Etnografya Müzesi'nin ikinci katında hala o oda mevcut. O odaya oturuyorlar. Geceli gündüzlü oturup sözcük türetiyorlar. Özgür, türetilen bu sözcüklerden biri. Uzun yıllarda haksızlığa uğramış bir sözcük bence. Ama anlamı şu, gür eski Türkçe'de yiğit, soylu ve güçlü demek. Özgür, özü yani kendi yiğit demek. Hı hı. Dolayısıyla anlam olarak o kadar güzel bir anlamı var ki, bakın hürriyet köle olmayan negatifinden yola çıkarak evet, ifade edilirken evet. özgür, özgür olan demek. Hı hı. 1930'da odada üretilmiş sözcüklerden biridir diye çok hatta aşağılanan, neredeyse beğenilmeyen bir sözcük ama birazcık Türkçe bilinci, ana dil bilinci olan insan için çok anlamlı bir pencere bence. Oradan bakarak özgürlük kavramına ilişkin çok şey söylemek mümkün. Eskilerden yenilerden bahsedelim, aşktan bahsetmek mümkün. Aşk ve kalp Arapça sözcükler. Aşk şiddetli sevme hali olarak biliniyor ama aslında sarmaşığın bir yeri sıkıca sarması anlamındaymış. Dolayısıyla sarmaşık nasıl bir yere dolanıp onu boğacak kadar sıkıyorsa aşkta hissedilen de oradan. Arapça'da öyle şekillenmiş, bize de gelmiş. Kalp de dalgalanan demek. Kalp atışından, sesinden dolayı bu ismin verildiğini söylüyorlar. Gün isimleri var. Hemen her yerde karşımıza çıkabilir. Ama anlam olarak sevimli olan tarafı hiç bize ait olmamaları.
Ama sanki kökleri bizde bu saydıklarınıza bakınca, evet,
yani
değil mi? Evet,
kökleri insanlıkta aslında. Ama gün isimlerinin hoş tarafı şu. Hakikaten Türklerin belki de sosyal kültür anlayışını en iyi gösteren şey, çok ilgilenmeyip olduğu gibi alıp devam etmişiz yolumuza. Hı hı. Bizim böyle bir özelliğimiz de var. Salı Arapça üçüncü gün anlamında, evet. Çarşamba Farsça dördüncü, Perşembe Farsça beşinci gün demek. Pazar güzel, pazar yerinin yani alışverişin günü anlamında gelmiş. Hı hı. Çikolatayı söyleyerek isterseniz tamamlayalım, tatlı dilli olalım.
Evet.
Ama maalesef çikolata aslında Aztekçe, İspanyolca'ya geçmiş ve oradan dünyaya yayılmış. Aztekçe acı su demek. Çünkü çikolatanın aslı
hiç
acı.
Hiç kendiyle alakası yok.
Ama orijinali kakaodan üretilen Azteklerin kullandığı. Biliyoruz kakao çok acıdır. Hı-hı. Onu sulandırarak yaptıkları bir acı su hakikaten. Çikolatada acı su demekken işte İspanyollar tarafından Avrupa'ya, İsveçliler tarafından da içine krema ve şeker konulmasıyla bizim bugün anladığımız çikolataya dönüşmüş. Aslı acı su denilen şeyi biz her gün çikolata yiyelim, ağzımız tatlansın diyerek hayatımıza devam ediyoruz.
Biz yine de ağız tadıyla dolu güzel günler dileyelim dinleyicilerimize. Çok keyifli, çok tatlı bir sohbetti aynı zamanda.
Teşekkür ederim.
Yine etimolojiyle başka günlerde de devam etmek dileğiyle bugün için çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Elif Berna Kutlata.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Hayatın Sesleri'nin yine sonuna geldik. Yarın 15 haberleri sonrasında başkentten yine merhaba diyeceğiz sizlere. Görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın Sesleri.
zengin eğlenceler.
Gali 28, Bilecik 25, Yalova 25.
Kullanma ya, ısıya dayanıklı cam.